Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Fecr suresinin 1-13. ayetlerinin tilavetini Kur'an-ı Kerim karilerinden Ahmet Nuayyine'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم سوط عذاب
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Fecre and olsun 10 geceye çifte ve teke akıp gittiği zaman geceye. Bunlarda akıl sahibi olan için bir yemin var değil mi? Senin Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Ve kazıklar ehramlar sahibi Firavun'a. O vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a ki onlar şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırıp artırmışlardı. Bundan dolayı senin Rabbin onların üzerlerine bir azap kamçısı yağdırıverdi. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Burası Ruzvelt Caddesi istasyonu, Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Ruzvelt Caddesi İstasyonu podcastine hoş geldiniz. Çağdaş İran ve dünya tarihinin en hassas ve gergin dönemlerinden birine titiz ve büyüleyici bir bakışla seyahat ettiğimiz yer. Bu bölümde imamın çizgisini izleyen Müslüman öğrencilerin Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğini ele geçirip İran-Amerikan ilişkilerinin tarihini sonsuza dek değiştirdiği gün olan 10 Şaban 1358 tarihindeki kader olayını incelemek için tarihi belgelere, belgesel raporlara ve bilinci eden anılara da odaklanıyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şems'e 10 Şaban 1358, 4 Kasım 1979 tarihinde Amerikan Büyükelçiliğinde huzursuzluk ve büyükelçilik binasına saldırı olasılığı ile ilgili artan endişeler arasında ilk öğrenci günü töreni düzenlendi. Bruce Ling'in endişe verici raporlar almıştı. Büyük bir toplantı geliyor. Bu sefer sıradan bir gösteri değil. Amerikan Büyükelçiliğinin siyasi şefi Victor Thomas daha sonra krizden krize başlıklı bir makalede Büyükelçilik Tahran'daki her gösteri için kapatılacaksa her gün kapalı kalacağını yazdı. Büyükelçiliğin içinde her şey sakin ve normal görünüyordu. Personel günlük işleriyle meşguldu. Müşteriler konsolosluk ofisinde sırada bekliyordu. Kimse bunun Büyükelçiliğin Tahran'daki son çalışma günü olacağını bilmiyordu. Tahran'ın üzerinde gökyüzünde bir sonbahar bulutu oluşuyordu. Başkente sonbahar yağmuru getirmek isteyen bu bulut ancak bu hafif yağmur öğrencilerin coşkusunu da durduramadı. Tahran'ın her köşesinden yüzlerce erkek ve kız öğrenci Taht-ı-Cemşit Caddesi, şimdiki Talgani Caddesi civarına akın etmişti. Bazıları yürüyerek, bazıları motosiklet ve taksiyle, bazıları da otobüsle. Hepsinin tek bir hedefi vardı. Amerikan Büyükelçiliği. Kızlar öndeydi. Bazılarının çadırlarının altında gizli metal makasları vardı. Erkekler ağır ve koordineli adımlarla arkalarından yürüyordu. 400 kişi seçilmişti. Tarihi değiştirecek 400 kişi. Sabah saat 10.30'da beyaz bir kafa bandı takan operasyon komutanı Ali Ekber Zahmetkeş saldırı emrini verdi. Şimşek hızında bir hareketle Büyükelçilik güvenlik görevlileri hazırlıksız yakalandı ve birkaç saniyeden kısa bir sürede durum onların elinden çıktı. Makaslar kullanıldı ve zincirler kesildi ancak kapılar açılmadan önce bir grup öğrenci düşman topraklarına hücum eden aslanlar gibi duvarları aşmıştı. Kapılar birbiri ardınca açıldı ve büyük bir öğrenci dalgası elçiliğe akın etti. Her grup farklı bir yöne yöneldi. bazıları konsolosluk binasına, bazıları da büyükelçisinin ikametgahına, bazıları da belgelerle dolu depolara. Ancak operasyonun kalbi, hedefi anaelçilik binası olan bir gruptu. Albay Chuck Scott, güvenlik monitörlerinin arkasından izliyordu. Elçilik personeli ikinci kata kaçtı ve arkalarında bir banka kasasına benzeyen çelik bir kapıyı kilitledi. Ancak bu kapı tarihin gazabını durdurabilir miydi? Sonbahar yağmur damlaları öğrencilerin yüzlerine damlıyordu. Tüm kapılar kapalıydı ve çıkış yolu yoktu. Ancak bu öğrencilerin devam etme hevesini de azaltmadı. Ana elçilik binası Amerikalıların son kalesiydi. Çelik bir kapı. Aşılmaz bir duvar gibi öğrencilerle elçiliğin kalbi arasında duruyordu. Öğrenciler CCTV kameralarını fark ettiler. Akıllıca bir hareketle duvarlara tırmandılar ve kameraları gökyüzüne doğru çevirdiler. Amerikalıların gözleri artık hiçbir şey göremiyordu. Bundan sonra her anı dünyayı sarsan görüntüleri kaydeden öğrencilerin kameralarıydı. Boğulu pencerelerden de elçilik personelinin endişeli gölgeleri görülebiliyordu. Gaz maskesi takan ve elinde av tüfeği taşıyan bir deniz piyadesi pencerenin arkasında dikkatle duruyordu. Tam teçhizatına rağmen elleri titriyordu. O anda öğrencilerden biri yavaşça pencereye doğru ilerledi. Cama vurdu ve memurun dikkatini çekti. Ve İngilizce olarak biz barışçıl bir şekilde protesto etmek için buradayız dedi ve silahımız yok. Sadece duyulmak istiyoruz diye söyledi. Aralarındaki boşluğu ağır bir sessizliği kapladı. Birkaç dakika sonra binanın kapısı açıldı ve bölge güvenlik görevlisi ve deniz piyadeleri komutanı Alan Glusansky yüzü solgun bir şekilde ortaya çıktı. Gömleği artık yağmurdan dolayı tamamen ıslanmış olan Ali Ekber önce öne çıktı ve öğrenciler sadece barışçı bir şekilde protesto ediyorlardı. Silahlı değiller, Amerikalılara zarar verilmeyecek dedi. Ancak Amerikalılar güce başvurur ve öğrencilerden biri çatışmada ölürse cesedi halka gösterecekler ve o zaman kimse halkın öfkesini kontrol edemeyecek. Glusansky şimdi de kader zorlu bir güçle karşı karşıya olduğunu da fark ettiler. O anda Bodrum'dan heyecanlı haykırışlar da duyuldu. Öğrenciler bir çıkış yolu bulmuşlardı. Görünüşte geçilmez Bodrum penceresi şimdi birkaç öğrencinin çabalarıyla açılıyordu. Demir parmaklıklar şangırtılı bir sesle eğiliyordu. Fırsatı değerlendiren işçi Glusansky'yi yanına alarak Bodrum'un karanlık tünelini 4 öğrenciyle birlikte giren ilk kişi oldu. Bodrum'daki hava ağırdı ve rutubet korkusuyla doluydu. Aniden Bodrum'un da dar alanını sert bir ses doldurdu. Pusuda bekleyen denizciler göz yaşartıcı gaz attılar. Öğrencilerin şiddetli öksürükleri Bodrum'un dar alanında yankılandı. Ancak şimdi gaza kendisi de maruz kalan Glusansky kısık bir sesle ateş etmeyin diye bağırdı. Konsolosluk binasında birkaç dakika önce günlük işleriyle meşgul olan Amerikalı çalışanlar ellerini arkalarına koymuş. Gözleri korkudan çok açılmıştı. Tarında her zaman Amerikan gücünün sembolü olan Büyükelçinin lüks ikametgahı şimdi çılgınca belge arayan öğrencilerle doluydu. Ancak elçiliğin atan kalbi çelik kapılı ana bina direnmeye devam etti. Bu direnişten bıkan öğrenciler Golan Şeyh'i rehin alarak kapıya getirdiler. "Kapıyı açmazsanız ilk kurban o olacak" diye yüksek sesle duyurulan bu tehdit, Farsça'yı iyi konuşan bir siyasi görevli olan John Limpert müzakerelerde öncülük etmeye yöneltti. Limpert titreyen elleriyle durumu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öğrencilerin ateşli bakışları ona bu sefer müzakerenin işe yaramayacağını da söylüyordu. Gerginliğin en yüksek olduğu anda Anschel'in telefonu çaldı. Siyasi görevli yardımcısı Elizabeth Ann Swift, o sırada İran Dışişleri Bakanlığı'na gitmiş olan Bruce Langen ile kısa bir sohbetin ardından şaşkın bir yüzle deniz piyadeleri grubuna geri döndü ve titrek bir sesle "Emir verildi, kapılar açılmalıdır" dedi. Ağır çelik kapı mekanizması yavaşça açılırken yağmurdan dolayı ıslanmış öğrenciler son Amerikan kalesine sevinçle bakan gözlerle baktılar. Bir zamanlar İran'daki tartışmasız Amerikan gücünü simgeleyen bina artık tamamen fethedilmenin eşindeydi. Amerikan elçiliğinin girişinde sonbahar yağmurunda siyah bir cübbenin uzun gölgesi bildirdiğine saat neredeyse 12:30'du. Öğrencilerin operasyondan önce kendilerine bildirdiği din adamı Seyyid Muhammed Musevi Hoynia, kararlı adımlarla kampüse girdi. Yağmur damlaları da gözlüklerinden aşağı damlıyordu. Ama gözlerindeki heyecanı gizleyemiyordu. Öğrenciler onu gördüklerinde rahat bir nefes aldılar. Artık yanlarında güvenilir bir dini şahsiyet vardı. Böylece geçici hükümet bu eylemi solcu ve komünist gruplara atfedemezdi. Hoynia hemen telefona gitti. Heyecandan hafifçe titreyen parmakları kumdaki imamın ofisinin numarasını çevirdi. Seyyid Ahmet Hümeyne'nin sesini duyduğunda kararlı ama saygılı bir tonda şöyle dedi. İmamın çizgisini izleyen öğrenciler Amerikan elçiliğini ele geçirdiler. "Ben şahsen buradayım ve onları tanıyorum. İmam bu eyleme karşı çıkarsa hemen binayı boşaltırız." Hattın diğer tarafında ağır bir sessizlik hakimdi. Hoynia en ufak bir kelimeyi kaçırmaktan korkuyormuş gibi telefonu kulağına sıkıca bastırmıştı. Seyyid Ahmet'in ödevini yapmak için imamın namaz odasına doğru yürürken attığı hızlı adımların sesi telefondan açıkça duyulabiliyordu. Dakikalar uzun bir saat gibi geçti. Birdenbire Seyyid Ahmet'in sesi geri döndü ve şöyle dedi. "İmam öğle ve ikindi namazları arasındaydı. Mesajınızı ilettim. Kısa bir duraklama oldu ve sonra şöyle devam etti. İmam dedi ki iyi bir yer edindiler. Onlara sıkı tutunmalarını söyle." Hoynia'nın bir an öncesine kadar kaygıyla bulutlanmış yüzü aniden aydınlandı. Devrim liderinden gelen bu tarihi onay, öğrencilerin susamış ruhlarına yağmur gibi düştü. Gözleri sevinç gözyaşları ile ıslanmış bir şekilde birbirlerine sarıldılar. Ancak Hoynia henüz bitirmemişti. Acele ile başka bir numarayı çevirdi. Bu sefer Anayasa Uzmanları Meclisi, Hubregan Meclisi, artık daha fazla güven taşıyan bir tonda operasyonu ayrıntılı olarak şöyle anlattı. Devrimci öğrenciler Amerikan elçiliğini ele geçirdi. İmam onayladı. Sesi elçiliğin gergin atmosferinde yankılandı. O kadar anlarında yağmur dinmişti. Ancak elçilik yerleşkesindeki heyecan hala elle tutulur gibiydi. Öğrenciler her binayı bir nokta hariç birbiri ardına ele geçirmişlerdi. O nokta CNN gizli istasyonunun saklandığı ikinci katın doğu kanadıydı. gizli belgeler, mikrofilm ve şifreli kodlarla dolu çift duvarlı ve çelik kapalı bir oda. Öğrenciler kulaklarını duvarlarına dayamış bir şekilde imha edilirken çıkan kağıt hışırtısını dinliyorlardı. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu güvenli odaya girmenin bir yolunu bulamıyorlardı. Kalpleri daha hızlı atıyordu. Belgeler imha edilirse İran'daki Amerikan müdahalesine dair tüm kanıtlar sonsuza dek yok olacaktı. Çavuş Kevin Herming, birkaç başka elçilik personeline belgeleri imha etme görevi üzerinde çalışıyorlardı. Siyasetasyon şefi olarak imha emrini veren Thomas Ahern, daha sonra anılarında olaylı değilse hiçbir şey değil adlı kitabında ilk iki saatte belgelerin yaklaşık üçte birini toz haline getirmeyi başardıklarını, ancak toz haline getirme makinesinin bozulduğunu ve dosyaların geri kalanının kağıtları ince şeritler halinde kesen bir makine olan parçalama makinesine gönderildiğini yazdı. Öğrenciler sonunda içeri girmenin bir yolunu bulduklarında çok geçti. Karşılaştıkları manzara şok ediciydi. Parçalanmış kağıtlar ve mikrofilm parçaları yığınları ile dolu bir oda. Havada yanan belgelerin kokusu vardı. Makineler hala sıcaktı. Hemen fişlerini çektiler ve hala orada olan memurları tutukladılar. Neredeyse her şey yok olmuştu. Öğrenciler birbirlerine şok ve şaşkınlıkla baktılar. En önemli belgeler artık bir kül yığınıydı. Ana binada çatışmalar şiddetlenirken kararlı bir grup öğrenci konsolosluk binasına doğru yöneldi. Vize binası olarak bilinir. Kompleksin batı tarafında bulunan binanın kendine özgü mimarisi onu günlük olarak düzenlerce ziyaretçinin geçtiği büyükelçiliğin en yoğun kısmı haline getirmişti. Batı sokağındaki ayrı giriş artık nefes kesici bir kaçış noktasıydı. İşgalin yarattığı karmaşanın ortasında bir düzene dehşete kapılmış Amerikalı çalışan binanın arkasındaki yan kapıdan kaçmaya çalıştı. Sadece beşi kordonu aşmayı da başardı. Saçları at kuyruğu ve soluk soluğu olan 54 yaşındaki Robert Andres ve elleri birbirine kilitlenmiş iki genç çift, Mark ve Cora Lichk ve Kathleen Stafford geceyi Andres'in karanlık perdeli dairesinde geçirdiler. Ancak her yüksek seste irkildiler. Ertesi sabah her an yakalanmaktan korkarak İngiliz Büyükelçiliğine doğru yola çıktılar. İngiliz Büyükelçiliği Başkonsolosu Arthur Wyatt gönderdiği gizli bir telgraf kaderlerini ortaya koydu. 5 Amerikalı vatandaş Bağı Golhack'te görevli ayrılmalarını ayarlıyorlardı. Varlıkları da gizli tutulmalı. Bir zamanlar güvenli bir yer gibi görünen Bağı Golhack, Hicri Şems'i 14 Aban gününde solcu grupların İngiliz elçiliğine yaptığı saldırının ardından artık güvenli değildi. İngiliz elçiliğin duvarlarında halkın mücahitleri ve fedai gerillalarının gölgesi mültecileri korkutuyordu. Bu arada Andres ile dostça bir ilişkisi olan Kanadalı bir diplomat olan John Shidwan çıktı. Kanadalı yetkililerle yaptığı gizli görüşmeden sonuç verdi. Kanada Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alan Ezra Gottlieb bakana şunları bildirdi. Amerikalılar geçici barınakta, diplomatik dokunulmazlığı olan daha güvenli bir yere ihtiyaçları var. Aynı gün Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu İşleri Genel Müdürü Michael Shenstone, Ottawa'nın resmi anlaşmasını duyurdu. Ancak kaçışlar burada bitmedi. Saldırı gerçekleştiğinde tesisin dışında olan Büyükelçiliğin tarım ataşesi Henry Schatz hızla İsveç Büyükelçiliğine doğru ilerledi. Oradaki pencerelerden Amerikan Büyükelçiliğine görebiliyordu. Birkaç gün sonra artık kaçan Amerikalılar son kalesi haline gelen Kanada ikametgahındaki mülteci grubuna katıldı. O evin duvarları aralıksız fısıltılar, pencerelere endişeli bakışları ve kimsenin biteceğini bilmedi, ölümcül bir bekleyişle doluydu. Sevgili dostlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu podcastinin başka bir bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümdeki desteğiniz için teşekkür ederiz. Bugün bu bölümde imamın çizgisini izleyen öğrencilerin uzun süredir istihbarat ve casusluk faaliyetleri için bir yer olan Amerikan Büyükelçiliği'nin nasıl 3 Kasım 1979 tarihinde ele geçirdiklerini anlattık. Bu bölümde Amerikan Büyükelçiliği'nin ilk ele geçirilmesi ve devrimin zaferinden sonraki günlerdeki çalkantılı atmosfer hakkında daha net bir resim çizebildiğimizi umuyoruz. Bu podcast'in bir sonraki bölümünde Amerikan Büyükelçiliği'nin ele geçirilmesinin hikayesinin geri kalanını ve içindeki belge ve kanıtları anlatacağız. Çok fazla duymamış olabileceğiniz hikayeler, ancak bunları anlatmak, siyasetin ve gücün perde arkasında saklı sırları daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradyo.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Yeni İngiliz Müslüman Meryem François şöyle diyor: İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki ve ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamamızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyük mucizesidir ve insanları hakikat ve saadete doğru hidayete erdirmiştir. Bu semavi kitap 14 asır önce ilahi feyz ve hidayetin kaynayan kaynağı olmakla beraber günümüzde de hakikat peşinde olan birçok insanı şaşkınlığın dalgalı denizinde huzur ve maneviyat sahillerine doğru hidayete erdirir. Alman şair ve düşünür Johann Wolfgang Goethe'nin eserinde belirttiği üzere Kur'an-ı Kerim kitabında yazılanlar bizleri cezbediyor ve hayrete düşürüyor ve sonunda eğilmeye ve saygı göstermeye yöneltiyor.
Günümüzde yeni yeni İslam dinini benimseyen Müslümanların maceraları üzerinde dikkatle düşünüldüğünde de Kur'an-ı Kerim'in bu insanlarda büyük bir ruhsal değişim yarattığı ve İslam dinine yönelmelerine yol açtığı anlaşılıyor. İngiliz yeni Müslüman kadın Meryem François Serra da bu insanlardan biridir. Meryem ergenlik ve gençlik çağının başında oyuncuydu ve ilginç bir maceranın sonunda İslam dinini benimsedi.
Müslüman olmadan önce adı Emily olan Meryem için sanat dünyasında her şey çok iyi gidiyordu. Fakat Meryem özel yaşamında Katolik bir Hristiyan olarak inançlarında bazı şüpheler ve muğlaklıklarla karşı karşıya gelmişti. Meryem şöyle diyor: "Ben Müslüman olmadan önce inancı pek de güçlü olmayan bir Katoliktim. Allah'a inanıyordum fakat din çerçevesi hakkında bir nevi güvensizlik bende vardı."
Bu arada acı bir hadise Emily'nin yaşamında büyük bir değişime yol açtı. 11 Eylül 2001 tarihinde New York kentinde ikiz kuleler saldırıya uğradı. Bu hadiseden Müslümanlar sorumlu tutuldu. Batı medyası ve devlet adamları İslam karşıtı büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanya bazı insanları etkiledi. Fakat bazıları da hakkında bunca yoğun bir kampanya yürütülen İslam dininin gerçekten nasıl bir din olduğunu merak etmeye başladı.
Emily de İslam dinini şiddet yanlısı ve gerici bir din olarak bilenlerden biriydi. Bu yüzden Emily, Müslüman bir arkadaşına bu iddiasını ispat edebilmek için Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve böylece iddiasına kanıt bulmaya çalıştı. Fakat Kur'an-ı Kerim mucizesi yapması gerekeni yaptı ve Emily, Kur'an-ı Kerim araştırmalarında tamamen farklı sonuçlara ulaştı.
Meryem François macerayı şöyle anlatıyor: "Ben Müslümanlarla tartışmaya başladım. Zira eskimiş ve modası geçmiş zannettiğim inançlarını reddederek onlara bu geri kalmışla galip gelmeleri yolunda yardımcı olabileceğimi düşünüyordum." Meryem Kur'an-ı Kerim'i okuması hakkında şu itirafta da bulunuyor: "İlkin inat ve husumet yüzünden Kur'an-ı Kerim'e yaklaştım. Amacım Müslüman bir arkadaşıma yanlış düşündüğünü ispat etmekti. Fakat zamanda daha büyük bir ilgi ve daha açık bir zihniyetle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım."
Emily Kur'an-ı Kerim'de İslam hakkında ileri sürülen hiçbir yanlış konuyu bulamadı. Öte yandan Kur'an-ı Kerim cazibesi ve mantığı Emily'ye bu semavi kitabın üzerinde daha derinlemesine düşünmeye yöneltti. Aslında Kur'an-ı Kerim'in muhatapları tüm insanlardır. Zira İslam dini evrensel bir dindir. Bu konu Emily için çok ilginç gelmişti.
Tahran Radyosu.
Emily Kur'an-ı Kerim'in üzerinde yaptığı etkiyi de şöyle anlatıyor: "Kur'an-ı Kerim benden yetişkin bir insan yarattı ve anladım ki benim kaderim ve amellerim kendi başıma sorumlu olduğum şeylerin sonucudur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in öğretileri tamamen hesaplı ve yapıcıdır. Bu kitabı okuyan her insanı doğrudan etkileyebilir." Bu yüzden Emily Kur'an-ı Kerim'i ahlakın kurucusu olarak niteliyor.
Aslında Kur'an-ı Kerim sadece ahlak kitabı değildir ve içinde insanları hidayete erdirmek için gerekli olan her şey vardır ve bu konu çeşitli yöntemlerle beyan edilmiştir. Emily felsefeye özel merakı vardı ve bu alanda da bazı araştırmalar yapmıştı. Emily Kur'an-ı Kerim'de felsefe hakkında da şöyle diyor: "Kur'an-ı Kerim'i tüm filozofların düşüncelerinden daha mükemmel buldum. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sözler, asırlardır beşeriyetin varlık hakikatiyle ilgili en derin felsefi sorulara rahatlıkla cevap veriyor. Bu soruların en köklü olanı neden bu dünyada olduğumuz sorusudur.
Böylece Emili Kur'an-ı Kerim'in etkisi altında İslam dinine yönelik olumlu bir bakışa kavuştu ve bu büyük ilahi din hakkında daha geniş çapta araştırma yapmaya başladı. Emili sonunda İslam dinini tüm sorularına cevap veren ve dünyevi ve uhrevi saadet yolunu gösteren en mükemmel din olarak kabul etti. Emili böylece İslam dinini benimsedi ve kendisine Meryem adını seçti.
Kur'an-ı Kerim, Bayan Emili'nin İslam dinini benimsemesinde en önemli rolü ifa etti. Fakat Emili'nin bu semavi dine yönelmesinde etkili olan bir başka etken, İslam peygamberinin seçkin ve takdire şayan kişiliğiydi. Kuşkusuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliği çeşitli boyutlarda eşsizdir. Fakat başkalarının ilgisini çeken boyutlardan biri o Hazretin iyi ahlakıdır. Nitekim Allah-u Teala da peygamberine hitaben Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Sen gerçekten yüce ahlaka sahipsin.
Ancak Batı medyası Meryem François gibi insanların bu semavi dine yönelmesinden korktuğu için İslam peygamberi hakkında yoğun propaganda yapıyor ve yanlış bilgiler, karikatürler, filmler, kitaplar ve her türlü imkanla o Hazretin kişiliğini zedelemeye çalışıyor.
Meryem François bu konuda şöyle diyor. Hazreti Muhammed'in yaşamı hakkında da ecdadı Musa, Mesih ve İbrahim gibi kutsal bir misyonu üstlenen biriyle tanıştığımı söyleyebilirim. Birçok etken bende değişime sebep oldu. Bunlardan biri benim Hazreti Muhammed'in yaşamına ilgi duymaya başlamamdı. Bence Hazreti Muhammed yanlış tanıtılan tarihin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Hazreti Muhammed'in söz ve amelleri üzerinde düşünmek ve araştırma yapmak, o Hazretin Allah'a itaat ve ibadet ve adaleti yerine getirmekte seçkin bir şahsiyet olduğunu ve sözlerinde büyük hikmet ve marifet yattığını gösteriyor.
Evet, İslam peygamberinin nurani imajı ve kişiliği, hakikat peşinde olan insanların yoluna ışık tutan ve onlara hidayete erdiren etkendir. Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyti, mükemmel ve Kur'an-ı Kerim kriterlerine uygun Müslümanların en pratik örnekleridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
Emili de aynı sonuca ulaştığını belirterek şöyle diyor. Allah'ın selam ve selavatı üzerine olan Hazreti Muhammed, Müslümanların kişiliğini ve siyerini örnek alabileceği en mükemmel insandır. O Hazretin tüm ahlaki mesajları ve talimatı şu ki, kötülüğe iyilikle karşılık verin. Ve ben Resulullah'ın bu sözünü her daim aklımda tutuyor ve onu yaşamımın temel sloganı olarak görüyorum. O Hazret eğer biri size kötülük ederse onu bağışlayın, her türlü şartlar altında doğruyu söyleyin, hatta sizin zararınıza olsa bile. Ve size kötülük edenlere iyilik edin ve sizinle ilişkisini kesenle ilişkinizi yeniden kurun şeklinde buyuruyor.
Ayrımcılığın reddedilmesi ve adalet, İslam dininin temelli öğretilerinden biri olarak sayılıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve rivayetlerde bireysel ve sosyal adalete sık sık vurgu yapılmıştır. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın.
Meryem François, İslam dininin batı dünyasında pek göze çarpmayan bu köklü öğretisinin hayranı olduğunu belirterek şöyle diyor. İslam dinini benimserken sosyal adaletin bu dinin temel bölümü olduğunu ve Müslümanların kişiliğinde kök saldığını fark etti. Nitekim şu adalet meselesi beni İslam'a cezbetti ve bu dini benimsedi.
Meryem François, her Müslümanın görevinin adaleti savunmak olduğunu belirterek şöyle ekliyor. İslam içimizdeki iyiliklerin tasdiki, ayrıca ıslah olmak ve kötülükleri gidermenin yardımcısıdır. İslam dini her daim biz insanları yaşamımızda dengeye teşvik ediyor. Bence Hazreti Muhammed'in esas mesajı yaptığımız tüm işlerde dengeye uymaktır.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde su, bu hayati maddenin önemli nedeni ve su depolarının tarihine değinmek istiyoruz. İçme suyunu saklama konusu sürekli önemini korumuştur ve insanın her zaman düşündüğü bir konu olmuştur. İran'da bu endişe ambar yani su depolarının yapımı ile bir nebze giderilmiştir. Ambar su depoları suyun depolanması için en iyi yöntemlerden biridir ve diğer teknolojilerin yanı sıra kurak ve kuru bölgelerde yaşamaya imkan sağlıyor.
Antik İran'da su en kutsal doğal unsurdu ve İranlılar suya öyle saygı duyar ve kutsal sayarmış ki kendi ana vatanına su ve toprak olarak hitap edermiş. Antik İran'da suyun özel konumu itibariyle Anahita adında bir tanrıçaya inanılırdı. Anahita dünyadaki tüm sular, çeşmeler ve yağışların tanrıçası olarak doğurganlık, aşk ve dostluk sembolüymüş. Belki de bu toprakların yarı kurak olması suyun önemli olmasına sebep olmuştur. Kehriz gibi teknolojilerin yanı sıra ambarlar da İranlıların o dönemlerdeki yaşamlarında adeta bir devrim yaşattı. Ambar aslında su depolamak için kapalı büyük bir havuzdur. Su sorunu olan veya yağışların az olduğu çöl bölgelerinde ambar yağmur veya mevsimsel yağışlardan
doldurulurdu.
Abambar, membe, musna, havuz, berke ve diğer birçok isimle tanınıyor. Diğer İslami ülkelerde bu çeşit su mahzenlerine Türkmenistan'da serdane, Mısır'da musna, Filistin'de hazan ve Herat'ta ise havuz denirmiş. İran coğrafyasının büyük bir bölümünde kuru havanın hakim olduğu en az 6 aylık sürede yeteri yağmur yağmaması, bazı nehirlerin mevsimsel olması ve suya ulaşmanın zorlukları nedeniyle kuru mevsimlerde tatlı su temin etmek için abambar gerekli araçlardan biriydi. Abambarın kullanım geçmişi M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Su depolayan abambarlar daha önce tesadüfen yağmur suları ve sellerden dolarmış. Gideren insan kendi bizzat bu su depoları ile su doldurmaya başladı. Medeniyetin ilerlemesi ve her bölgenin ihtiyaçları ve coğrafi özelliklerine uygun olarak içme suyunun depolanması için çeşitli yöntemler geliştirildi. İran, Mısır, Mezopotamya gibi medeniyetlerde su üstü kapalı olan, buharlaşmayı ve kirlenmeyi engelleyen üstü kapalı abambarlarda depolanırmış.
Kurak ve çöl bölgelerinde abambar normal yağmur veya mevsimsel nehirlerle doldurulurmuş. Su genelde kışın depolanır ve yaz aylarında kullanılırmış. Abambarlar ya da sarnıçlar genelde kehrizlere bağlı tesislerde ve kehrizdeki su ise yeraltının birkaç metre derinliğinden yine yer altında inşa edilen sarnıçlara akıtırılmış. Böylece hiç kirlenmeden ve su boşa gitmeden depolanırmış.
Abambarın inşaatı, suyun aratılması ve deponun izolasyonu ise mühendislik ve bilim kurallarına uygun olarak gerçekleşiyordu. Suyun aratılması için fiziki ve kimyasal yöntemler kullanılırdı. Atıkların çökmesi, belirli miktarda tuzun eklenerek ayrışması ile mikropların öldürülmesi için klorun serbest bırakılması, dezenfektasyon için kireç bileşenlerin kullanılması, kokuyu yok etmek için kömürün kullanılması ise bu yöntemlerden bazılarıdır.
Genelde kuru ve sıcak iklimde olan İran platosunda abambar mimarisi işlevsel oluyordu. Sıcaklığı artı 50 derece olan bölgelerde abambarda olan su artı 25 derecede üstelik temiz ve tatlı tadında kent ahalisine sunulurdu. Sarnıçlarda su depolamak hedefiyle iyi şartları oluşturmak için özel bir harç olan sarıç duvarlarda kullanılırken kuru ve çöl bölgelerinde rüzgarı kullanarak bir nevi soğutma sistemi olan badgirlerin yanı sıra yapı merdivenli ve basamaklı olarak inşa edilirdi. Sarnıç duvarları genelde 2 metre kalınlıkta ve özel tuğlalar ile inşa edilirdi. Söz konusu tuğlalar özel olarak abambar için üretilirdi. Burada kullanılan harç ise sarucdur. Saruc İranlı eski mimarların özel yöntemlerle geliştirdikleri harçtı. Bunun için kil ve kireç belirli oranla karıştırılır ve sert bir balçık yapılırdı. Balçık bir süre yoğrulur, ardından hamamların ocak bölümündeki küller ile bir çeşit kamışın tüyleri ve tohumu olan Louis adındaki lifler balçığa eklenir. Malzemelerin iyice harmanlanması için balçık dövülür. Bu şekilde elde edilen özel harç sarıç, abambarları izole etmek ve yaz ortasında suyun derin tutulmasını sağlıyor. Sarıç eski evlerde serinleme sistemlerinde de kullanılırdı.
Tahran Radyosu.
Abambarlar genelde kubbeli bir tavana sahiptir ve inşa edilen badgirlerin sayıları ile tanınırdı. Badgirler rüzgarı kullanarak havalandırma görevi yapıyor. İran'ın Yezd kenti badgirleri ile dünyada tanınıyor. Abambarların bir diğer özelliği ise onların izole olmasıdır. Bu da çevredeki çeşitli kirliliklerin suya bulaşmasını engelliyor. Abambarların inşaatı genelde yerde ister silindir ister dikdörtgen küp şeklinde büyük bir mahzenin kazılması ile başlar. Mahzen kazısı ise abambarın çapında 2 metre eklenerek yapılırken 20 metre derinliği bulunurdu. Dikdörtgen küp şeklindeki mahzenin örneği İran'ın Kazvin kentinde halen mevcuttur. Fakat silindir şeklindeki mahzenlerin örnekleri Yez kentinde daha çok göze çarpıyor.
Mahzenin duvarları özel tuğlalar ve sarıç harcı ile örülür. Ardından mahzenin içindeki suyun buharlaşmasını engellemek ve kuşların pislikleri veya toz ve benzeri kirlerden korumak için kubbe şeklindeki tavan ile kapatılırdı. Badgirler ise havanın kubbe içine girerek diğer yandan çıkmasını sağlarken hem suyun serinlemesini sağlıyor hem de yoğunlaşmasını engelliyordu. Suyun yoğunlaşması küflenmek gibi kubbede birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Sarnıçlar mahzenindeki su basıncı mahzen duvarlarının çatlaması veya kırılmasına sebep olabilir. Bu yüzden su depoları genelde zemin seviyesinin altında inşa edilirdi. Yapılan incelemeler bu şekilde üstteki binalar depremden korunuyordu.
Su depolarının özelliklerine göre çeşitli şekillerde kubbeler inşa edilirdi. Bunlardan İran'da ahenk, kalambo, kejave veya karışımlarına değinebiliriz. Abambarlarda suyun akımını engelleyen musluklar kullanılırmış. Suyun depolanması için hayati binalar olan abambarların üstünde ise İsfahan'ın yakınlarında olan Vezir Abambar'ın olduğu gibi camiler veya Kerman'da Hac Ağa Ali Abambarı'nda olduğu gibi kervansaraylar inşa edilirdi. Abambara girmek isteyen kişi, serdar, girişten içeri girer. Girişler genelde açıktır ve aşağıya doğru basamaklarla mahzene doğru gidilir. Tabii ki üstteki basamaklarda su daha sıcaktır, aşağı indikçe su daha serinleşir ve en soğuğu ise en sondaki basamağın seviyesindedir.
Farklı katlarda suya ulaşmak için vanalar ve musluklar bulunabilir. Her musluğun yanında oturmak için bir yer, havalandırma şaftları ve mahzenden su almak için bir sistem mevcut. Böylece havalandırma şaftları ve badgirlerden başka su mahzenine hiçbir nüfuz yolu yoktur. Ki bu da abambar sisteminin meziyetlerinden biridir. Günümüzde nüfusun artışı ayrıca hayatın sanayileşmesi nedeniyle sarnıçların rolü çok silikleşmiş, hatta yok olmuş denilebilir. Aslında kentsel otomasyon daha ekonomik mekanizmalara yönelmiştir. Buna rağmen halen İran çapında ve bu mimariyi kullanan kentlerde birçok sarnıç bulunuyor. Tüm bu abambarlar kültürel miras olarak milli miras listesine alınarak halkın ziyaretine açık tutuluyor.
Abambarlar genelde suyun depolandığı hazine denilen mahzen tankı, pirinçten yapılan ve mahzenden su alınmasını sağlayan büyük bir vana veya musluk, serdar denilen giriş ve basamaklardan oluşan dalan, bazen süslemeleri olan ve havalandırmayı sağlayan badgirlerden oluşuyor. Tabii ki her abambardan tüm bu bölümlerin bulunması şart değil. Bazen bir veya ikisi abambarda olmayabilir. Kış ayları abambarın mahzenine su alma ve doldurma dönemidir. Bu zaman diliminde tarım yapılmıyor, kent veya köy sakinleri ise su depolayabiliyorlar. Su genelde bir yıl tankta kalıyor. Bu yüzden bozulmaması için ona bir çeşit tuz ekleniyor. Zira su hareketsiz olması nedeniyle tuz suyun tümüne karışmıyor. Zamanla mahzenin dibinde çok tuzlu ve yoğun bir su birikir. Muhsene tekrar su almak için bu tuzlu suyun temizlenmesi gerekiyor. Temizleme işlemi ise çok zor bir iştir.
Günümüzde endüstrinin ilerlemesiyle su daha farklı yöntemlerle depolanarak evlere dağıtılır. Günümüzde tüm evlerde temiz su bir musluğu açmak kadar bizden uzaklıkta. Her sabah musluğu açarak el ve yüzümüzü yıkar, duş alınır, çaydanlık doldurulur, çaylar demlenir, çamaşırlar ve bulaşıklar yıkanır, yemekler pişirilir. Tüm bunlar sanayi döneminin sağladığı rahatlıklardır. Tabii ki abenbarların sadece su depolama görevlerinin olmadığını da belirtelim. Yapılan araştırmalar bu binaların deprem şiddetini azaltmakta etkili olduklarını gösteriyor. Tabii ki onların kendi etrafında havayı soğutma, hava sirkülasyonu sağlama ve hatta kente güzellik katma gibi yönleri de vardır. İşte tüm bu özellikler eski dönemlerde yaşayan insanların hayatlarında temel rol oynuyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz. Bugünkü sohbetimizde gençlerde özgürlük taleplik ruhunu masaya yatırmak istiyoruz. Her gencin içinde var olan ve onun için kader belirleyici mahiyeti olan özelliklerden biri, genç insanın özgürlük taleplik özelliğidir. Özgürlük, genç insanı kendine çeken güçlü cazibelerden biridir. Genç insan, her türlü ayak bağına, kısıtlamaya ve kanuna kolay kolay boyun eğmez ve öz itibariyle bazı alanlarda mutlak ve kayıtsız şartsız özgürlük ister. Gençler enerji, umut, yenilik dolu birer hazine sayılır. Bu yüzden gençler her zaman coşkulu, canlı, sabırsız ve neşelidir. Gençler yemekten, içmekten, giyinmekten, sohbet etmekten ve bu gibi fiillerden büyük zevk aldığı gibi enerjisini, umudunu, neşe ve coşkusunu kısıtlayacak her şeye karşıdır ve asla bu gibi şeylerle uzlaşmaz. Ancak genç insanın bilgisi ve deneyimleri çok kısıtlıdır ve çevrelerinde olup bitenlere kısmen yabancıdır. Fakat içinde bilinçlenme ateşi alevlendiğinde de gaflet ve cahilliğe kapılmazlar. Bu yüzden her şeyden önce genç insan ile özgürlük arasındaki ilişkinin tanımlanması gerekir. Çünkü gençlik sahipleri geminin ilerlemesine yardımcı olan rüzgar gibidir. Fakat geminin yelkenleri kendi haline bırakmamak gerekir, yoksa gemiyi istediği yöne sürükleyeceği kaçınılmazdır. Duygulara dayanan özgürlüğün sonu helak olmaktır. Oysa akla dayalı özgürlük insana izzet kazandırır ve kemale yönlendirir. Özgürlüğün kesin ve net bir şekilde ve tam olarak tanımlanması, genç insanın bilinçlenmesini ve isteklerini engellemesine vesile olur. Gençler kendilerini ifade etmeye, görüş beyan etmeye ve kişiliklerini sergilemeye ihtiyaç duyar. Bu yüzden gençlerin çevresindeki insanlar onlara uygun fırsatı sağlayarak büyümelerini ve kemale ermelerini ivme kazandırmaları gerekir. Örneğin aile ve okul gibi kurumların her biri mukaddes birer talim ve terbiye merkezi olarak çocukların ve öğrencilerin güvenini kazanmak ve onlara bilinçli sorumluluk vermek ve bazı özel durumlarda onlara özgürce hareket etme şansı tanımakla onlara makul özgürlüklerin verilmesi için uygun zemin oluşturabilir. Özgürlük fikri, kültürel ve siyasi cazibelerinden başka bir nevi kutsiyeti de söz konusudur ve insanı ve hukuki açıdan da en cazip özelliktir. Tüm milletler hangi kültüre ve gelenek ve göreneğe bağlı olursa olsun özgürlükten söz eder. Özgürlük uluslararası bir kavram olmanın yanında binlerce yıllık mazisi de vardır ve ilk insan varlık alemine ayak bastığı andan itibaren onunla birlikte olmuştur. Kur'an-ı Kerim, Enbiya'nın bisetinin bir felsefesini de insanları esaret bağlarından kurtarma şeklinde beyan etmiştir. Peygamberler ve evliyalar da her daim insanların bireysel ve sosyal yaşamında özgürlüğe ve önemine ve konumuna vurgu yapmıştır. Çağımızda da özgürlüğün özel bir konumu söz konusudur ve her insan kendini hür bilir ve bununla övünür.
Tahran Radyosu.
Gençlerin nefsani heva ve hevesin esaretinden kurtulmak ve nefsani heva ve heves için özgür olmak gibi iki konu hakkında bilgilenmesi ve bu iki durumu birbirinden ayırt edebilmesi özgürlükten iyi bir şekilde yararlanmaya vesile olur ve bu durum onların gelişmesine ve yücelmesine zemin hazırlar. Gençleri vurdum duymazlığa ve ciddi işlerde laubaliliğe teşvik etmek ve gençlerin arasında bu anlayışı teşvik ederek yaygınlaştırmaya çalışmak ve yine genç kuşağı özgürlük adına yaşamın maddi ve şehvet cazibeleriyle uğraştırmak her zaman şeytan ve şeytan sıfatlı insanların yöntemi olmuştur. Oysa evliyaların semavi siyeri ezelden beri İnsanları nefsani heva ve hevesten arınmak ve hür yaşamaya teşvik etmek ve buna davet etmek olmuş ve insanlarda yükümlülük duygusunu ve özgüveni geliştirerek onların fani ve geçici hayatını yarının ebedi hayatıyla birleştirme üzerinde odaklanmıştır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam oğlu İmam Hasan aleyhisselama şöyle buyuruyor: Kendinden başkasının kulu olma, çünkü Rabbin seni hür yaratmıştır. Emirül Müminin, gelişme ve kemale erme yolundaki engelleri ve şekavet ve zillet getiren kulluğu ve köleliği beyan ederek şöyle buyuruyor: Şehvetin kulu asla özgürlüğe kavuşmayacak bir esir gibidir. İmam Ali aleyhisselam, oğlu İmam Hasan aleyhisselamı, dünyaperestlik ve kendine tapma bağlarından kurtuluşa vesile olan fikri ve manevi özgürlüğe sevk ediyor ve insanın izzet, hür kişiliğini ve nefsinin kerametine bağlı olduğunu hatırlatıyor. İmam Ali aleyhisselama göre insan kendi kıymetini bilmeli ve nefsani heva ve heveslerin veya başkalarının düşünce ve kişiliğinin esiri olmamalı ve denge çizgisini aşmadan her türlü ifrat ve tefritten uzak durmalıdır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor: "Şu asi nefisleri yenin ve yanlış taleplerden vazgeçirin. Onlar asi ve laubalidir. Eğer onların isteklerini izler ve gayri meşru taleplerini hayata geçirirseniz, sonunda sizi en kötü uçuruma yuvarlatırlar." Bu bağlamda şu noktayı da unutmamak gerekir ki, özgürlük yaşamın her evresinde dengeli olmalı ki insan bu özgürlükten zararlı çıkmasın. Çünkü eğer özgürlük caiz olduğu ölçüde fazla olursa, isyana, davranışlarda çelişkilere, toplumun örf ve adetlerine karşı çıkmalara ve bireyin gelecekte sosyal yasaları benimsememekte zorluk çekmesine sebep olur. Öte yandan özgürlüğü aşırı derecede kısıtlamak veya bastırmak da insanlarda özgüven duygusunu ve özgür hareket etme yeteneğini, ayrıca bireysel kabiliyetleri ve yaratıcılığı bastırır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in de emrettiği üzere her işte dengeli davranmak ve ifrat ve tefritten sakınmak gerekir. İngiliz filozof John Locke'a göre özgürlük hiçbir zaman mutlak olamaz. Locke'a göre gözetim ve denetim yokluğu özgürlük değil, özgürlüğü kötüye kullanmaktır. Bu yüzden özgürlüğü tanımlamak, özgürlüğü daha iyi anlamak için zemin oluşturur. Kuşkusuz bu gerçeği, yani özgürlüğü ve özgürlüğü nasıl kullanmak gerektiğini gençlere öğretmek birbirinden farklı fakat aynı zamanda birbirine bağlı konulardır. Ve bu da gençler özgürlükten yararlandıkları andan itibaren her şeyin bittiğini telakki etmez ve daha yolun başında olduklarını anlar. Özgürlüğün devam etme şartı onu iyi kullanmaya bağlıdır ve bu bağlamda bazı yöntemleri göz önünde bulundurmak gerekir. Ergen ve genç insanın bir özelliği, büyükleri ve özellikle ebeveyn ve öğretmenlerin emir ve isteklerine karşı bir ölçüde direnmek ve yapacağı işin maslahatını değil de kendi isteklerini düşünmektir. Bu yüzden gencin istekleri gözetilmesi, onunla istişare yapılması ve görüşüne saygı gösterilmesi ve yerinde ve yararlı düşüncelerini benimsemek gerekir. Gençler kendilerini ve kişiliklerini ve görüşlerini ifade etmek ister. Bu yüzden gençlere gereken uygun fırsatı vererek gelişmelerini ve kemale ermelerini ivme kazandırmak gerekir. Öte yandan genç kızlar genellikle genç erkeklere nazaran özgürlükleri kısıtlı olduğundan şikayet eder. Genç kızlarla samimi sohbet etmek ve yapıcı bir şekilde gönül birlikteliğimizi sergilemek ve onlara seçim hakkı tanımak, genç kızlara özel kültürel ortamları geliştirmek ve genç kızlar ve genç erkeklerin yararlandığı imkanları dengelemek, bu gibi kaygıları gidermek için uygun yöntemlerden sayılır. Genç insanın tartışabildiği ve eleştirebildiği ortamları geliştirmek ve özgürlükle ilgili tartışmaları güçlendirmek, özgürlüğü takviye etme yollarını irdelemek, sağlıklı eleştiri yapma yöntemlerini öğretmek ve gençlere kendilerini nasıl ifade edebileceklerini anlatmak, gençlerin özgürlüğü doğru biçimde idrak etmelerine katkı sağlayabilecek etkili yöntemlerden bazılarıdır. Günümüzde özgürlük tartışması maalesef siyasi garezlere ve suistifadelere maruz kaldığı gözleniyor. Bu açıdan İmam Hümeyni, derin düşünceli ve genç fikirli bir lider olarak bu konuda uyarıda bulunuyor ve özgürlüğün siyasi hedeflere ulaşma aracı olmadığını, özgürlük büyük ilahi nimet ve ilahi emanet olduğunu vurguluyor ve şöyle buyuruyor. Özgürlük büyük bir ilahi nimettir. Özgürlük ilahi emanettir ki Allah-u Teala bize nasip etmiştir. Medeniyetin ilk merhalesi milletin özgürlüğüdür. Biz bu musibetleri milletimiz özgür ve bağımsız olsun diye tahammül ettik. Özgürlüğü bize veren İslam'dır. Bu özgürlüğün kıymetini ve İslam'ın kıymetini bilin. İslam açısından özgürlük, toplumun gelişmesi ve kemale ermesinin vesilesidir. Ancak İslam dini, özgürlük teriminin ihanetvari bir şekilde kullanılmasını caiz görmez. Zira bu durumda toplum sapkınlığa sürüklenir ve çöker. Buna göre rahmetli İmam Hümeyni duyarlı bir şekilde uyarıda bulunarak, gençleri batının kayıtsız şartsız ve laobali özgürlüğünden men ediyor ve şöyle diyor. Özgürlük isteyenler, gençlerimizin özgür olmasını isteyenler ve gençlerimizin özgürlüğü için yazanlar nasıl bir özgürlük istiyor acaba? Hepimiz şunu bilmeliyiz ki özgürlük batılı şekliyle genç kızların ve genç erkeklerin helak olmasına yol açar ve İslam açısından ve akıl açısından reddedilir. Ve bu bağlamda her türlü propaganda yapmak, makale yazmak, kitap ve dergilerde yazmak, İslam'a ve genel iffete ve ülkenin maslahatına aykırı ve haramdır. Ve tüm Müslümanların bunu engellemesi vaciptir ve yıkıcı özgürlüklerin engellenmesi gerekiyor. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Thank you.
aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün ailenin cinsel, sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarının temin edilmesi üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde ailenin bazı önemli işlevlerinden söz ederken, üreme, cismi sağlık, ruhi güvenlik, iyi beslenme, sağlıkla ilgili bakım, talim ve terbiye gibi işlevlerden söz ettik. Bugün ise aynı konuya ailenin cinsel, sosyal ve iktisadi ihtiyaçlarının temin edilmesini irdelemeye çalışacağız.
Cinsel içgüdü, Yüce Allah'ın insanlara sunduğu içgüdülerden biridir. Bu içgüdü ilahiyeti ve doğal ve fıtri bir durumdur. Kur'an-ı Kerim kadın ve erkeğin birbirine yönelik eğilimin insan olduğunun doğasının gereği ve bireysel ve sosyal gelişme durumunda bir eğilim olduğunu ve aile ocağının temelinin güçlenmesi için gerekli bir durum olduğunu buyurmuştur. Kuşkusuz İslam dini cinsel içgüdülerin ancak meşru yollardan tatmin edilmesini tavsiye eder ve hatta radikal bir şekilde ruhbanlık hayatına yönelik ve kendilerini cinsel içgüdüyü tatmin etmek gibi ilahi nimetlerden mahrum bırakan insanları tenkit eder. Bu yüzden İslam dininde insanların fıtratı ve ihtiyaçları gereği kadın ve erkeğin evlenmesini ve aile ocağını kurmalarına emredilmiştir.
Toplumlarda aile ocağının kurulmasının eşlerin cinsel ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde tatmin etmeleri bağlamında temelli ve önemli rolü kabul edilen ve onaylanan bir gerçek olduğu belirtilmelidir. Aile ocağı çiftler arasında sağlıklı, uygun, müsait ve samimi ortam oluşturarak cinsel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol ifa eder. Kuşkusuz cinsel ihtiyaçların aile çerçevesi dışında karşılanan toplumlarda aile ocağı ciddi bir şekilde tehlikeye girer ve bu tür toplumlarda aileler çökme riskiyle karşılaştığı gibi toplumun tümü de bir dizi sosyal bozukluklarla karşı karşıya kalır.
Maalesef son yıllarda özgürlük bahanesi ve aile ve ahlaki yükümlülüklerden kaçış eylemi birçok batılı ülkede galip kültür haline gelmiştir. Bu toplumlarda gençler evlenmeyi ve aile ocağını kurmaya yanaşmıyor. Bu durum aslında bireyselliği, lezzet ve şehvet düşkünlüğü ve çıkarcılığı temel alan düzenlerin savunduğu yanlış ilkeler sonucudur. Bu düzenler sömürücü hedeflerini ve programlarını hayata geçirmek için aile temelini sarsmaya çalışır. Neden? Çünkü sağlıklı bir ailede yetişen insanlar ahlaki fesada ve laubaliliklere yönelmez. Kapitalist düzen için aile ocağının çökmesi kadınlara ve çocuklara cinsel tecavüz, boşanma oranının yükselmesi, kadınların esas görevlerinden uzaklaştırılması ve birer malzeme olarak kullanılmalarından başka bir getirisi olmadığı kesindir. Amerikalı yazar William Gardner, Aileye Karşı Savaş adlı eserinde şöyle diyor. Toplumu istediklere yöne yönlendirmek isteyenler en başta cinsel konularla ilgili tüm geleneksel ahlaki ve dini kuralları kırmaları gerekir.
Ailenin önemli işlevleri arasında bundan başka aile fertlerinin sosyal ve iktisadi gereksinimlerini karşılamak da büyük önem arz eder. Geleneksel toplumlarda aileler bu işlevi aile fertlerinin toplu iktisadi çalışmaları, faaliyetleri ve ebeveynin evlatları eğitmesi ve meslekleri doğrudan öğretmesiyle hayata geçirilirken günümüzde toplumların sanayileşmesiyle beraber bu gelenek değiştiği ve bu işlevin dolaylı bir şekilde hayata geçirildiği gözleniyor. Günümüzde artık meslekler miras yoluyla babadan oğula aktarılmıyor. Fakat yine de ailenin gençleri için iş şartlarını ve imkanlarını oluşturmakta önemli payı bulunuyor. Aile ucu ayrıca dolaylı ve doğrudan eğitimlerle çocukların sosyalleşmesine zemin oluşturuyor ve sosyal işlerde başarılarının artmasına katkı sağlıyor.
Günümüzde birçok toplumda kadınlar iktisadi faaliyetlerde önemli payı bulunuyor. Kadınlar erkeklerle omuz omuza ailenin iktisadi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet ediyor. İran toplumunda ister kentsel, ister kırsal, ister aşiret alanlarında olsun tüm alanlarda kadınların iş ve çalışma hayatında önemli varlık sergilediğine şahit oluyoruz. İranlı kavimlerin arasında kadın, analık ve eşlik görevini en iyi şekilde ifade ederken iktisadi aranalarda erkeklerden geri kalmıyor. Örneğin İranlı Türk kadınlar aile ocağının temelini güçlendirmekte etkili rol ifade etmenin yanı sıra tarım, besicilik ve el sanatları gibi alanlarda aktif katılımları ile aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bugün İran'ın birçok kentsel ve kırsal bölgelerinde bazı girişimci kadınlar sadece kendi ailelerinin iktisadi durumuna katkı sağlamakta kalmıyor, aynı zamanda birçok kadın ve erkeğe de iş ve istihdam imkanı sağlıyor.
İslam dininin aile ocağını toplumun en önemli kurumu olarak özel ilgi duyduğundan söz etmiştik. İslam dini açısından aile kutsal bir kurumdur ve aile fertlerinin ilişkileri de dini taalime göre şekillenmesi gerekir. Buna göre İslam dini aile fertlerine birbirini sevmeyi ve saymayı tavsiye eder. Çünkü sevgi ve aşk aileye sunulan ilahi bir hediyedir ve aile fertlerini birbirini sevmesi ilahi rahmet kapılarını açar. İslam peygamberi sahabeden birine şu mesajı gönderir. Canımız, malımız ve ailemiz bize emanet edilen ilahi muhabbetlerdir. Bu emanetler kısıtlı bir süre için bize verilmiş ve belli bir süre sonra geri alınacaktır.
Evet, aile içinde sağlıklı ve sevgi ve aşk temelleri üzerinde inşa edilen ilişkiler aile ocağının güçlendirmesinde en önemli etkenlerden biridir. Peki başka hangi etkenler aile ocağının temelini güçlendirebilir? Bunu da bir sonraki sohbetimizde bırakıyoruz. Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.